5. kaset 2. yüz. Ama size yalvarırım, acele etmeyin. Beni orada kurşuna dizerler. Onlardan güvence almadıkça beni geri vermeyin. Ortalık duruluncaya kadar kolunuz olayım. Hiç kuşkunuz olmasın general. Siz nasıl isterseniz öyle yapacağız. Büyük taarruzun Türk ordusundaki bilançosu 2542 ölü ve 9977 yaralıydı. Ordular İzmir'e doğru ilerlerken Ankara'da heyecanlı günler yaşanıyor ve cepheden haber bekleniyordu. Haberler geldikçe de Ankara'da herkes bayram ediyordu. Bir gün Dumlupınar zaferinin haberi geldi. Sonra Uşak'ın düştüğü, sonra Afyon'un. İşte tam o günlerde Mustafa Kemal'in dostları ve yakınları onun en candan arkadaşlarından İbrahim Süreyya Bey'in düğününe hazırlanıyordu. Düğünün tarihi çok önceden saptanmış ve büyük taarruzun o günlerde yapılacağı hiç düşünülmemişti. İbrahim Süreyya Bey ile Mustafa Kemal'in dostluğu 1909 yılına dayanıyordu. Tanıştıkları zaman ikisi de 28 yaşındaydı. Süreyya Bey Üsküdar'da doğmuş, İdadi ve Rüştiye'yi bitirdikten sonra Mülkiye Mektebi'nde okumuş, sonra da Trakya'da Cuma-i Bala Kaymakamlığına atanmıştı. Mustafa Kemal o yıl 3. Ordu Karargahı'nda kol ağasıydı. Parantez içinde yüzbaşı. Cumalı karargahında manevralara katılıyordu. Süreyya Bey Mustafa Kemal'in adını duymuş ama onunla hiç karşılaşmamıştı. Üst derecedeki kumandanların Cumalı'ya geldiklerini öğrenince kumandanlar giderek kendilerini selamladı. Subaylar manevralarda izlenecek yöntemleri tartışıyorlardı. İçlerinde sarı saçlı, keskin bakışlı ve çok yakışıklı bir subay Süreyya Bey'in dikkatini çekti. Bu subay bütün tartışmalarda ötekilere üstün bir durumdaydı. Süreyya Bey az sonra bu subayın Mustafa Kemal olduğunu öğrenince çok sevindi. Ne zamandır onu tanımak istemişti. O gün aralarında ikili bir konuşma olmadı. Süreyya Bey kumandanları selamladıktan sonra kaymakamlığa döndü. Manevralar devam ediyordu. Karargah bir süre sonra başka bir merkeze taşındı. Subaylar Cuma-i Bala'dan ayrıldılar. Süreyya Bey kaymakamlıkta yatıp kalkıyordu. Binanın alt katı ahır, üst katı da çalışma odasıydı. Üst katta nide yatak odası vardı ama kışın orasını ısıtmak kolay olmadığı için kaymakam bey çalışma odasındaki bir sedirde yatıp kalkıyordu. Bir akşam geç saatlerde kapı vuruldu. Süreyya Bey yatmıştı. Sırtını paltosunu alıp alt kata indi ve kapıyı açtı. Karşısında üstü başı kar içinde, bıyıkları da karla kaplı Mustafa Kemal duruyordu. "Beni tanıyabildiniz mi?" diye sordu. "Ben Mustafa Kemal." "Nasıl tanımam yüzbaşım? Geçen akşam hayranlıkla sizi dinlemiştim." "Sağ olun, teşekkür ederim. Biliyorsunuz karargah buradan ayrıldı. Ben çevreyi denetlediğim için onları bıraktım. Beni bu gece konuk edebilir misiniz?" "Ne demek elbette. Buyurun, atları ahıra alalım. Seyise de bir yer buluruz. Size yukarıda bir yer hazırlarım." Yukarı kata çıktılar. Dışarıda şiddetli bir kar tepisi vardı. Rüzgar döşemelerden girerek yerdeki kilimi dalgalandırıyordu. Mustafa Kemal'in yüzü gözü kar içindeydi. Süreyya Bey hemen sobaya iki odun attı. O da pek soğuk sayılmazdı. Rüzgara önlemek için cam kenarlarına gazeteler yapıştırılmıştı. Ortada bir çalışma masası, bir koltuk, iki iskemle, iki de sedir vardı. Süreyya Bey kendi yaptığı sedirin üzerindeki battaniyeyi ve yatağı toplayıp düzeltti. Sonra, "Bir şeyler içer misiniz yüzbaşım?" diye sordu. "Hayır diyemeyeceğim. Rakınız var mı kaymakam bey?" "Hiç olmaz olur mu? Ben akşamları iki tek parlatırım." "Ne âlâ, tam benim gibi. Anlaştık öyleyse. Yemek filan istemem. Biraz leblebi, fıstık, peynir olsa yeter." "Hemen hazırlayayım yüzbaşım. Burada kimsem yok. Odacı akşamları evine dönüyor. Kusura bakmayın." Süreyya Bey yazı masasının üzerine tezgahı kurdu. Bir yandan demlenirken bir yandan da tatlı tatlı sohbet ettiler. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan yeni durumu ve 31 Mart olayını tartıştılar. İkisi de aynı düşünceleri paylaşıyordu. Vatanın kurtarılması için alınması gereken önlemleri gözden geçirdiler. Mustafa Kemal Cuma-i Bala'da kendisiyle aynı eğilimde olan bir kaymakamı tanımakla çok mutlu olmuştu. Gece yarısından çok sonra Mustafa Kemal de öteki sedire uzandı. Geceyi ahırdaki bir kerevette geçiren seyis sabah 10'da gelip kapıyı vurmasaydı hiç uyanacakları yoktu. Çok tatlı duygular ve anılarla birbirlerinden ayrıldılar. 2 yıl sonra Trablusgarp Savaşı çıkmış ve Mustafa Kemal derneğe gitmişti. Süreyya Bey de gönüllü olarak savaşa katılmak için bir Roman vapuruyla İskenderiye'ye gitmiş, oradan da derneğe gönderilmişti. Kendisini Mustafa Kemal'in kumandasındaki birliğe verdiler. Dostlukları orada perçinleşti. Savaş bitince Süreyya Bey İstanbul'a döndü. Yeni bir göreve atandı ama hükümeti sert bir dille eleştirdiği için tutuklandı ve Sinop'a sürüldü. 2 yıl orada yattı. İttihatçılar devrilince Gelibolu mutasarrıflığına getirildi. Çanakkale Savaşı'nın en kanlı günlerinde Mustafa Kemal'le yine bir araya geldiler. Süreyya Bey Gelibolu mutasarrıfıydı, Mustafa Kemal ise fırka kumandanı. Top seslerinin kesildiği akşamlarda Süreyya Bey Mustafa Kemal'in karargahına gider, birlikte kahve içerlerdi. Mustafa Kemal o koşullar altında ağzına bir yudum içki almazdı. Bir deri bir kemik kalmıştı. Çok yorgundu. Geceleri de gözüne uyku girmiyordu. Savaştan sonra Süreyya Bey İzmir mutasarrıflığına getirildi. Ama Mondros'ta imzalanan silahları bırakma anlaşmasındaki hükümlere asla uymak niyetinde değildi. Bastı istifayı ve İstanbul'a geldi. Meclisin mebusanı seçildi ama bu iş umurunda değildi. Hüseyin Rauf Bey ile birlikte Ankara'ya gitti. Oradan da Amasya'ya. Ondan sonra Mustafa Kemal'in yanından hiç ayrılmadı. Erzurum ve Sivas kongrelerine katıldı. Ankara Büyük Millet Meclisi'nde 1. dönem Sarıhan milletvekilliği yaptı. İbrahim Süreyya Bey, Kozan milletvekili Doktor Fikret'le de yakın arkadaştı. Trablusgarp Savaşı'nda birlikte olmuşlardı. İşte o dostluğun sonucu, o yıl onun kız kardeşi Medine Hanım'la evlenmeye karar vermişti. Bunun için Doktor Fikret düğünden bir ay önce İstanbul'a giderek kardeşini İnebolu yoluyla getirmişti. O günlerin koşullarında Ankara yolu 3 gün 3 gecede alınırken, olağanüstü önlemler yüzünden gelin 7 günde gelebildi. Düğün dolayısıyla Çankaya'daki köşkün bahçesine 6 hünayın çadırı kurulmuştu. Ankara'daki bütün milletvekilleri eşleriyle birlikte düğüne davet edilmişti. Gelenlerin sayısı 200'ün üstündeydi. Bir yanda ince saz takımı çalıyordu, öte yanda bando mızıka. Cepheden zafer haberleri geldikçe herkes coşuyor, sabahlara kadar şarkılar ve türküler söylüyor, yazlar Karadeniz oyunları oynuyorlardı. Durmadan da havaya silahlar atılıyordu. Kimler yoktu ki o düğünde? Başvekil Hüseyin Rauf Bey, Yunus Nardi ve eşi, Masar Müfit, yazar ve gazeteci AK Gündüz, Muhittin Bahapars, Doktor Fikret. AK Gündüz o şenlikli düğünü Dikmen Yıldızı adlı romanında anlattı. Düğünün en eğlenceli bir saatinde davetliler bir de baktılar ki Zübeyde Hanım da Fikriye bahçeye geliyor. Mustafa Kemal'in annesine ve köşkün hanımefendisi Fikriye'yi orada birlikte görmek herkesi daha da coşturdu. İşte tam o sıralarda Rauf Bey'e bir zarf getirdiler. Başvekil bu zarfın içindeki kağıdı birkaç kez okudu. Bütün gözler kendisine çevrilmişti. Rauf Bey gelen kağıdı Milli Müdafaa Vekili Kazım Paşa'ya uzattı. O da kağıdı okudu. Rauf Bey'in kulağına bir şeyler söyledi. Herkes çıldıracaktı meraktan. Ne oluyordu? AK Gündüz, öğrenelim diye haykırdı. Biz de öğrenmek isteriz. Kazım Paşa bunun üzerine, söyleyeyim artık dedi. Hiçbir engel yok bunu söylememe. Ordularımız 4,5 saat sonra İzmir'e giriyorlar. Yer yerinden oynadı. Havaya yine silahlar atıldı. Haykırmalar, alkışlar, bundan büyük bir düğün hediyesi olamazdı. Ankara böyle güzel bir düğün görmemişti. Masar Müfit gelininin yanına yaklaşarak, kızım dedi, bundan sonra sizin adınız Velidi Zafer. Zafer müjdecisi olsun. Ne kadar uğurlu geldiniz. Ne olurdu birkaç ay önce evlenseydiniz de zaferi o zaman tatsaydık. Fikriye de Medine'yi kucaklamış ağlıyordu. İkisi de aynı yaştaydılar. Fikriye belki de kendisi için böyle bir düğün yapılmamış olmasının üzüntüsünü de içinde duyuyordu. 13. İzmir'de sıradışı bir kadın. Yunan orduları başkomutanıyla öteki kumandanların tutuklanması Ankara'da bayram havası yaratmıştı. Bütün Ankara halkı ertesi gün istasyon önünde toplanmış esir generallerin gelmesini bekliyordu. Ama orada da generallerin linç edilmesinden korkulduğu için tren Sincan istasyonunda durduruldu. Atatürk'ün gençlik arkadaşı ve Fikri'nin yakın akrabası Fuat Bey, yavruyla birlikte trene giderek generalleri karşıladı. Kumandanlar oradan bir arabaya bindirilerek Ankara dış kapıdaki sarı kışlaya getirildiler. Orada birlikte bir çay içildi. Fuat Bey çaydan sonra generallere ''Ne kadar yorgun olduğunuzu tahmin ediyorum.'' dedi. ''Artık odanıza çekilip dinlenebilirsiniz. Bir isteğiniz olursa beni arayın. Burada konuğumuzsunuz. Size iyi günler dilerim.'' Fuat Bey esir konuklarını sarı kışlada bıraktıktan sonra doğru Çankaya'ya gitti. Akrabası Fikriye'ye iyi haberler verecekti. Fikriye'nin mutluluktan içi içine sığmıyordu. Coşku ve gözyaşlarıyla Fuat Bey'in boynuna sarıldı. "Peki abi," dedi. "Paşamdan haber var mı?" "Var elbette. Biliyorsun uzun bir süre cepheden hiç haber alamamıştık. Ne dedikodular çıkartılmadı. Yok muharebeyi kaybetmişiz, yok gazi esir olmuş. Bunların hepsinin muhalifler tarafından uydurulduğu anlaşıldı. Muharebenin en heyecanlı günlerinde bile bunlar çamur atmaktan vazgeçmediler. Artık zafer kazanıldı ya, bunların da sesi kesildi. Yunan orduları perişan oldu, darmadan kaçıyorlar. Mustafa Kemal de peşlerini bırakmıyor. Bundan sonrası artık kovalamaca oyunu. Yunanlıların silah atacak güçleri kalmadı. Muharebe başlamadan önce Mustafa Kemal ne demişti anımsıyor musun? 15 gün sonra İzmir'de istememiş miydi? Sözünü tuttu. Yaşasın benim paşam. Demek ki yakında paşam burada olacak. Olacak inşallah. Gelip Ankara'da bu zaferi kutlayacak. Mecliste kürsüye çıkıp düşmanı nasıl perişan ettiğini anlatacak. Peki abi, siz Yunan başkomandanı ve yardımcısını trenden alıp otomobille Sarıkışlı'ya götürdünüz. Neler anlattı size? Ağızlarını bıçak açmadı. Konuşacak halleri mi vardı? İyiydi, bir şeyler söylemişlerdir. Evet, Trikupis biraz konuştu. Mustafa Kemal'in ne büyük bir insan ve ne başarılı bir kumandan olduğunu anlattı. Kendisinden hiç böyle bir insani muamele beklemiyormuş. Durdu durdu, eşsiz bir adam dedi. Bana hiç düşmanca davranmadı. Sanki manevralarda beni yenmiş bir kumandan gibiydi. Sanki ikimiz de aynı ordudandık. Sanki manevra sonrası durumu değerlendiriyorduk. Son derece zeki ve esprili bir adam. Muharebe alanında ölülerimizi görünce nasıl duygulandığını anlattı. Ne kadar üzgün olduğu konuşmasından belliydi. Rumca bildiğini de anladım. Selanikli olduğunu biliyordum. Ben de Trikupis'i, elbette Selanik'te gençliğimizde çok Rum arkadaşlarımız vardı. Ama olaylar bizi ayırdı dedim. Doğru söylemişsiniz abi. Ben de çocukluğumda Rum kızlarla arkadaşlık ederdim. Onlar Türkçe konuşurlardı, biz de Rumca. Ayrımız gayrımız mı vardı? Evet Fikriyeciğim, hep birlikte yaşadık. Aynı şarkıları söyledik, aynı oyunları oynadık, aynı yemekleri yedik, aynı içkileri içtik, aynı kızları sevdik. Başka neden konuştunuz? Trikupis, bizim buralarda ne işimiz vardı dedi. İngilizlerin oyununa geldiklerini söyledi. Belalarını buldular, gelmeselerdi. Doğru ama karar veren onlar değildi ki, onlar emir kulu. Politikacılar ne dediyse onları yaptılar. Kabahat hükümette, politikacılarda. Onlar da belalarını bulacaklar. Ama muharebelerde askeri yazık olmadı mı? Ya köyleri yakılanlar, yurtlarından kovulanlar, açlıktan, yoksulluktan can verenler? Ya saldırıya uğrayan kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız? Doğru Fikriyeciğim. Mustafa Kemal de senin gibi düşünüyor. Yarın Yunan orduları İzmir'den denize döküldükten sonra yeni bir dünya kurulacak. Bu bir barış dünyası olacak. Yine kardeşlik içinde yaşayacağız. Çoğu gitti, azı kaldı. Artık gün sorunu. Yarın o zaferleri de kutlayacağız. Sen de çok büyük sıkıntılar çektin Fikriyeciğim. Paşadan hiç haber alamadan günlerce kahroldun ama belli etmemeye çalıştın. Biliyorum, her gün atına atlayıp her yeri dolaştın. Yollarda seni görenler bak dediler. Paşanın hanımı aramızda dolaşıyor, demek ki korkacak bir şey yok. Öyle olsaydı paşanın hanımı da kalkar Kayseri'ye giderdi. Sen halka cesaret verdin, morallerini yükselttin. Abiciğim, benim elimden ancak bu geldi. Gelelim orduların İzmir'e doğru gidişine. Önce Alaşehir ele geçirildi. Sonra Buldan, Kula, Söğütözü, Bilecik, Bozüyük, Simav, Demirci, Ödemiş, Salihli, Akhisar, Balıkesir, Aydın, Nif ve Manisa. Ordular artık İzmir kapılarındaydılar. İzmir uzaklardan görünüyordu. Bir de baktılar ki Kadife Kale'ye Türk bayrağı çekilmiş. Oysa daha hiçbir birlik İzmir'e girmemişti. Bayrağı İzmirli bir gencin tek başına kaleye çektiği anlaşıldı. Mustafa Kemal Paşa durumu biraz yokladıktan sonra İzmir'e girmeye karar verdi. Son geceyi de Nif'te. Sonradan Mustafa Kemal Paşa adı verilen kasabada geçirecekti. Nif'e dönerken yolda bir katıra iki fıçı yüklemiş bir askerle karşılaşınca arabayı durdurdu. Asker Gazi'yi tanımıyordu. Gazi, "Hayrola," dedi. "Neler böyle? Ne yükledin katırına?" Asker şaşkın şaşkın baktı. Birkaç saniye sustuktan sonra, "Allah benim dileğimi yerine getirdi," dedi. "Ben arkadaşlara İzmir'i alırsak hepinize rakı ziyafeti çekeceğim," demişti. "İzmir artık alındı demektir." "Peki nedir bu fıçıların içindeki?" "Rakı kumandanım, bir meyhaneyi boşalttık. Ne kadar rakı varsa fıçılara doldurduk. Arkadaşlara ziyafet çekeceğim." Peki tabur kumandanı buna izin verecek mi? Bilmem gayrı, ister verir ister vermez. Kim tabur kumandanınız?
Mustafa Hüsnü Bey.
Peki ben ona bir tezkere yazayım da rakı içmenize izin versin. O benim arkadaşımdır.
Sağ ol kumandanım.
Mustafa Kemal tabur kumandanına şu tezkereyi yazdı. Muhterem tabur komutanı, bu askerlerin şevkini kırmayın. Bu akşam her birine birer matara rakı verin, zaferi kutlasınlar. Mifti o akşam gazi çok keyifliydi. İsmet ve Fevzi paşaların da gözlerinden mutluluk okunuyordu. Nereden nereye gelmişlerdi? Bugüne ulaşmak için neleri göze almışlardı? Bütün düşmanlara, içerideki muhaliflere ve İstanbul hükümetinin yarattığı güçlüklere karşın savaş kazanılmış ve İzmir kapılarına gelinmişti. Bu zaferi kutlamak gerekmez miydi? Gazi çevresindekilere, "Yahu," dedi, "İzmir'e girdik, bunu kutlamayacak mıyız? Nedir bu sessiz haliniz? Hadi hep birlikte şarkı söyleyelim." Bir türkü tutturdu Gazi, herkesi coşturdu. Erler kalkıp oynamaya başladılar. Kendisi de kalkıp zeybek oynadı, hem de İzmir kapılarında. Türk orduları daha İzmir kapılarına dayanmadan önce Ankara'ya bir mütareke önerisi gelmişti. Bu öneriye göre ateş kesildikten sonra Yunan ordusu Anadolu'dan çekilecek, Trakya Yunanlılara bırakılacak, Türk ordusu da İstanbul'a hiç yaklaşmayacaktı. Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey bu öneriyi Mustafa Kemal Paşa'ya duyurduğunda Gazi deliye döndü ve Rauf Bey'e şu telgrafı çekti. Anadolu'daki Yunan ordusu kesinlikle mağlup edilmiştir. Yunan ordusunun yeniden karşı koymasına ihtimal yoktur. Anadolu için artık hiçbir tartışma söz konusu olamaz. Mütareke ancak Trakya için söz konusu olabilir. Eylül sonuna kadar Yunan hükümeti ya doğrudan ya da İngiltere aracılığıyla bize başvuracak olursa koşullarımız şudur. Trakya 15 gün içinde 1914 sınırlarına kadar kayıtsız şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti askeri ve sivil memurlarına teslim edilmelidir. Tabii bu telgrafa hiçbir yanıt gelmedi. Gazi ertesi gün 10 Eylül Pazar günü öğle üzeri Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte Mif'ten yola çıktı. Yol boyunca halk büyük gösterilerle arabaları durduruyor ve kumandanları alkışlıyordu. Gazi de Erzurum'da çıkardığı üniformasını giymiş olarak İzmir'e giriyordu. Erzurum'da subay giysilerini çıkartırken Allah kısmet ederse bir daha giyerim demişti. İşte o gün gelmişti. Bütün İzmir kaynıyordu. Yunan'daki gemilere kızıl haç bayrakları çekilmişti. Rumlar can atıyordu gemilere binmeye. Ama yabancı gemiler kimseyi almak istemiyor ve merdivenleri havaya kaldırıyorlardı. Rum sandalları gemilere yolcu taşımak için dünyanın parasını alıyorlardı. İngiliz savaş gemileri de hiçbir Yunan askerini güverteye çıkartmıyordu. Kafile kısa bir süre sonra İzmir Hükümet Konağı'na geldi. Hükümet Konağı'nın önündeki alan bir anda hınca hınç doluverdi. Alkış, kıyamet yer yerinden oynuyordu. İzmirliler onun gelişini kutlamak için konağın önünde bir kuzu kesmeye hazırlanıyorlardı. Gazi Ruşen Eşref'e "Aman kesmesinler kuzuyu!" diye haykırdı. Ama Ruşen Eşref işe el koyuncaya kadar kuzu kesilmişti bile. Gazi bunu görmemek için balkondan içeri kaçtı. Bir süre sonra yeniden balkona gelerek halka selamladı. Heyecanlı kısa bir konuşma yaptı. Bütün İzmir eşrafı hükümet konağını doldurarak Gazi ile kucaklaştılar, ellerini öptüler. Onların ardından paşa, konsolosları ve diğer yabancı devlet temsilcilerini kabul etti. Hepsi ulusal zaferden dolayı Gazi'yi kutladılar. O arada İstanbul hükümetinden de paşaya "Kahraman komutan" sözleriyle başlayan bir kutlama telgrafı geldi. İzmirliler paşaya hükümet konağında bir ziyafet hazırlamışlardı. Yemekler, çeşit çeşit mezeler. Gazi ve arkadaşları tam ilk kadehlerini tokuştururlarken dışarıdan top ve makineli tüfek sesleri gelmeye başladı. Bu ne olabilirdi? Paşalar bir odaya kapanıp durumu araştırmaya başladılar. Yaverler de telsizden haber getiriyorlardı. Dışarıdan gelip telaşlı adımlarla merdivenleri tırmananlar da oldu. Olay yerinden haber getirmişlerdi. Olay çıkartanların Menderes Tormalı yönünden gelen 3000 kişilik bir Yunan birliği olduğu anlaşıldı. Bunlar Çolak İbrahim Bey'in atlılarının saldırısına uğrayanlar olup İzmir'e sığınmak istiyorlarmış. İzmir'in kurtuluşundan da hiç haberleri yokmuş. Neye uğradıklarını şaşırıp ateş etmeye başlamışlar. Ama bir de bakmışlar ki karşılarında koca bir ordu var. Hemen beyaz bayrak çekip teslim olmuşlar. Gazi'nin Karşıyaka'da Fahrettin Altay Paşa'nın yakın akrabalarından İplikçizade İsmail Bey'in köşkünde kalması kararlaştırıldı. Fevzi ve İsmet Paşalar da aynı köşkte kalacaklar. Öteki kumandanlar da o köşkün hemen yanı başındaki Fikri Bey'in köşkünde konuk edileceklerdi. İplikçizadelerin köşkü 3 katlı, 15 odalı, bahçesinde bir yer değirmeni ve tenis kortu olan görkemli bir köşktü. İsmail Bey buraya 1916'da evin ilk sahibi İtalyan uyruklu Amati adında ünlü bir zenginden satın almıştı. Köşkün önemli bir tarihi vardı. 30 Mayıs 1921'de İzmir'e gelen Yunan Kralı Konstantin de bu evde kalmıştı. İzmirliler Mustafa Kemal Paşa'ya bir de araba hediye etmişlerdi. Köşke giderken Gazi, yaverleri Salih Bozok ve Muzaffer Kılıç ile Ruşen Eşref Bey'i de yanına alarak bu arabaya bindi. Araba çiçeklerle öyle bir donatılmıştı ki bunun bir araba olduğu bile anlaşılamıyordu. Yola çıktılar. Atlılar da arabanın önünden halka yere yere gidiyorlardı. Pencerelerden bayraklar ve çarşaflar sarkıyor, kadınlar hüngür hüngür ağlıyor, sokaklarda ellerinde bayraklarla çocuklar koşuşuyordu. Köşkün önünde de kızlar, kadınlar kendisini bekliyordu. Paşa çok keyifliydi, yüzü gülüyordu, sevimli davranışlarla arabadan indi. Halkı teker teker selamladı. Bazıları boynuna sarılıp ağladılar. Paşa tam merdivenlerin önüne geldiğinde bir de baktı ki yere bir Yunan bayrağı serilmiş. "Bu nedir?" diye kükredi. "Paşa, Yunan bayrağı, Kral Konstantin bu evde kalmıştı. O zaman da Türk bayrağı sermişlerdi, çiğneyip geçmişti." "Hata etmiş. Bayrak bir ulusun onurudur, çiğnelemez. Kaldırın hemen şu bayrağı." Bu bayrak olayı bütün yabancı basına yansıdı. Paşa'nın Karşıyaka'daki köşkte kalması kararlaştırılınca o akşam köşkte de bir ziyafet hazırlanmıştı. Gazi'nin neler sevdiğini öğrenen İpilikçizade onun beğeneceği yemekleri yapabilmek için kapı kapı dolaşarak yakın komşularından bulgur, pirinç, şeker ve un gibi şeyler toplamış, çeşitli mezelerle muazzam bir sofra donatmışlardı. Huzur içinde geçen bir gecenin ardından Gazi 11 Eylül Pazartesi günü sabah erken saatlerde yine Fevzi ve İsmet Paşalarla ve yerlileriyle birlikte hükümet konağına gitti. O gün yapılacak pek çok iş vardı. İzmir kurtulmuştu ama Yunan askerleri çeşitli bölgelerde direnişlerini sürdürüyorlardı. Bir ateşkes anlaşmasının imzalanması için zaman daha çok erkendi. Bu konuda Fransız ve İngilizlerle ön hazırlıkların yapılması gerekiyordu. İzmir'de de yapılması gereken çok şey vardı. Karargahın hükümet konağından başka bir yere taşınması daha iyi olmaz mıydı? Mustafa Kemal Paşa'nın da İzmir'in merkezine yakın bir yerde oturması o günün koşullarına daha uygun değil miydi? Bunlar hep güncel sorunlardı. İşte o konuların tartışıldığı bir zamanda İzmir'in ünlü zenginlerinden Muammer Bey'in kahyası Osman Efendi, İzmir'e giren ilk fırka kumandanlarından Kazım, parantez içinde Selük Tekin, Paşa'yı karargahta görerek kendisine şu mesajı iletti. "Kumandan Paşa Hazretleri, ben Uşakizade Muammer Beyefendinin kahyasıyım. Kendisi şu anda İzmir'de değil ama ben onun adına size şunu bildirmek istiyorum. Eğer Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Muammer Bey'in Göztepe'deki evlerini ikametgah olarak düşünürlerse bu Uşakizadeler için büyük bir şeref olacaktır. Kendileri bu şerefin bir Türk ailesinden esirgenmemesini rica ediyor." Kazım Paşa bu sözleri Mustafa Kemal Paşa'ya iletince davet Gazi'nin ilgisini çekti. Zaten Karşıyaka'dan kentin merkezine yakın bir yere taşınmayı düşünüyordu. Kazım Paşa'ya "Görelim bakalım bu Göztepe'deki köşk nasıl bir şeymiş." dedi. Hemen yeni belediye başkanıyla birlikte arabaya atlayıp Göztepe'ye gittiler. Gazi orada bir süre sonra yaşamına damgasını vuracak bir kişiyle karşılaştı. Mustafa Kemal ve yaverlerini kapıda önce Kahya Osman Efendi karşıladı. Merdivenleri çıkıp salona girdikleri zaman karşılarına siyah bir çarşafa bürünmüş, yüzü kapalı bir hanım çıktı. İşte bu Latife Hanım'dı. Kara çarşaftan dolayı ne yaşı belli oluyordu ne de güzelliği. Bu hanım Gazi'nin ayaklarına kapandı. Gazi niye uğradığını anlayamamıştı. Kim olduğunu hiç anlayamadığı bu kadının davranışı ona çok dokundu. Önünde eğilen bir kadına büyük bir saygı ve alçak gönüllülükle "Hanımefendi," dedi, "çok rica ederim ayağa kalkın. Nedir bu haliniz?" Gazi ayaklarının önüne eğilmiş çarşaflı kadını elinden tutarak ayağa kaldırdı. Kadın bu kez de Mustafa Kemal'in ellerini öpmeye yeltendi. Gazi, "Hayır hayır hanımefendi," dedi. "Ben bir kadına el öptürecek yaşta ve düzeyde değilim. Çok rica ederim uygar bir biçimde tanışalım. Önce şu yüzünüzü bir açın." Latife Hanım yüzünü açtıktan sonra "Paşam," dedi, "İzmir'e hoş geldiniz.
Benim adım Latife Muammer, Uşakizade Muammer Bey'in kızıyım. Sizi köşkümüze konuk etmek istiyoruz. Kral Konstantin'in kaldığı köşkte kalmayınız. Belki de oraya bir bomba yerleştirmişlerdir. Yarın patlayıverir. Ne olacağı bilinmez. Bu köşkte konuğumuz olacaksınız. Mustafa Kemal Paşa karşısındaki kadının kara çarşaflı kılığından ve aşırı konukseverliğinden pek hoşlanmamış olacak ki, "Hanımefendi," dedi, "acele karar vermekten çekiniyorum. Önerinizi arkadaşlarımla görüşmem gerekecek." "Paşa Hazretleri, ben her türlü işinizde size yardımcı da olurum. Londra'da ve Paris'te okudum. İngilizce ve Fransızca bilirim. Mektuplarınızı yazarım. İzmir'in işgalinden beri yüreğim vatan aşkıyla çarpıyor. Size zafere ulaşmanız için her gün dua ettim. Ne mutlu bize ki artık aranızdasınız. Tanrı bize bu günleri gösterdi. Biz Türk kadınları hizmetinizdeyiz. Sizden emir bekliyoruz. Ne olur davetinizi geri çevirmeyin. Konuğumuz olun. Bize bu şerefi tanıyın. Hem de bizim köşkümüz çok güvenli bir yerdir. Kimse buralara yaklaşamaz. Artık burası sizin eviniz demektir." "Çok teşekkür ederim hanımefendi. Beni çok mutlu ettiniz. Davetinizi büyük bir duyarlılıkla dinledim. İzin verin, konuya arkadaşlarımla görüşeyim." Mustafa Kemal nezaket kuralları içinde Muammer Bey'in köşkünden ayrıldıktan sonra belediye başkanından bu ailenin durumuyla ilgili bilgi istedi. Köşkü de pek beğenmedi ve yaverlere, "Bu köşkü gözüm tutmadı," dedi. "Siz bana kordon boyunda karargahımı kurabileceğim uygun bir ev arayın." Mustafa Kemal o akşam kordonda Kramer Oteli'nin gazinosunda rakısını içerken garsona sordu. "Kral Konstantin de bu otele gelip bir kadeh rakı içti mi?"
"Hayır Paşa Hazretleri."
"Öyleyse neden İzmir'i almak istemiş?" Mustafa Kemal o gece yine Karşıyaka'daki köşke döndü. Ertesi gün 12 Eylül'dü. Mustafa Kemal Paşa gününü İzmir'deki İngiliz Başkonsolosu Henry Lamb'le görüşerek geçirdi. Sonra Akdeniz'deki İngiliz filosu başkomutanına bir mektup yazdı. Daha sonra Daily Mail gazetesinin muhabirine bir demeç vererek, "Bu son taarruzu ben istemedim. Ama Yunanlıların Anadolu'dan gitmeleri gerektiğine inanmaları için başka yol yoktu," dedi. İzmir'deki üçüncü gecesini de kordonda kendisi için hazırlanan bir evde geçirdi. Yani böylece Latife Hanım'ın davetine kulak asmamış oluyordu. 13 Eylül Çarşamba yine çok dolu bir gündü. Önce İngiliz filosu başkomutanına bir yazı yollayarak İngilizlerle siyasal ilişkiler kurulmasından onur duyacağını bildirdi. Sonra bir Amerikan gazetesine demeç vererek 24 saat içinde en iyi birliklerini Trakya'ya geçirerek Yunanlıları oradan kovabilecek güçte olduğunu duyurdu. O gün İzmir alev alev yanıyordu. Sabotajcılar İzmir'i ateşe vermişlerdi. Koca İzmir kenti neredeyse kavrulup yok olacaktı. Gazi yangını izlerken yanındaki genç subaylara şöyle dedi. "Çocuklar, bu manzaraya iyi bakın. Bu bir devrim sona erip yeni bir devrim başladığını gösteren bir yangındır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyıllardaki bütün günahlarını bu ateşle temizliyoruz. Ayrıca bu, yeni bir Türk devletinin kuruluşu ve Türk milletinin yükselmesini de cihana ilan ediyor." Mustafa Kemal Paşa bu İzmir yangınını içi sızlayarak balkondan seyrettikten sonra yangının kordonu da sarmasından çekindiğinden yine Karşıyaka'daki İplikçizadelerin köşküne döndü. Göztepe'deki Uşakizadelerin köşküne gitmeyi aklından bile geçirmedi. Daha ertesi gün 14 Eylül Perşembe günü yine ortalık kaynıyordu. İngilizler Yunanlılarla Türklerin mutlaka bir araya gelerek ateşkes görüşmelerini başlatmalarını istiyor. Eğer taraflar masaya oturmazlarsa Türklerin Trakya'yı da ele geçirmelerinden korkuyorlardı. İşte böyle bir günün akşamında Gazi Karşıyaka'ya gitmekten vazgeçerek geceyi Uşakizadelerin köşkünde geçirmeye karar verdi. Latife Hanım evden ayrılmış ve büyükannesiyle birlikte bitişik eve taşınmıştı. Ondan sonraki günlerde Gazi ile Latife Hanım zaman zaman bir araya geldiler. İzmir yanmış ve Uşakizadelerin birçok mülkü de kavrulup gitmişti. O günlerin birinde Latife Hanım Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle dedi. "Paşam, ailemizin bütün serveti yandı, mahvolduk. Fakat zararı yok, siz geldiniz, memleketi ve bizi kurtardınız, bu bize yeter." İşte ne olduysa o gün oldu. Paşa'yla onu çok etkileyen bu kara çarşaflı kız arasında hiç beklemediği bir elektrik akımı oluştu. Oysa Mustafa Kemal bu tür giysili kadınlardan hiç hoşlanmazdı. Gazi gözlerini onun gözlerinden ayıramıyor, sanki kafasının ve kalbinin içini görüyordu. Bu genç kıza tutulmaktan biraz korktu. Sürekli bir ilişki artık onu korkutuyordu. Ya Latife de ona delicesine aşık olursa neye varırdı bunun sonu? Gazi duygusal ilişkilerle özgürlüğünü yitirmekten çekiniyordu. Fikriye kendisini kul köle olduğu için onun egemenliği altına girmemiş ve bağımsızlığını korumasını bilmişti. Mustafa Kemal Latife'nin batılı kafasını, kendine güvenerek konuşmasını, başını dik tutmaya çalışmasını bir an için İstanbul'da tanıdığı yabancı kadınlara benzetti. Sofya'da ilişki kurduğu genç kızlar da Latife gibi güçlüydüler. Latife de Londra'da ve Paris'te eğitim görmüş, batı kültürüyle yetişmişti. Gazi bu kızın oralarda ne okuduğunu, hangi üniversitelerden diploma aldığını bile bilmiyordu. Belki de elinde hiç diploması yoktu ama kendisini satmasını beceriyordu. Gazi'nin içinde bir sevecenlik ve koruma duygusu uyandı. Belki onunla konuşurken her konuda anlaşamayacaktı. Belki bu kız zaman zaman ona karşı direnecek ve kişiliğini koruyacaktı. Belki aralarında sonu gelmez tartışmalar da çıkacaktı. Ama Gazi herkesin kendisini körü körüne onaylamasından bıkmıştı. Belki de karşısındakilerin karşı düşünceleri savunmalarından hoşlanacaktı. Mustafa Kemal bu kara çarşaflı kızda bu tür eğilimler görüyor ve ona sıcak duygularla bakmaya başlıyordu. Bir de şu vardı, Gazi Ankara'dan ayrılalı neredeyse 2 ay olacaktı. Bütün günleri ve geceleri cephede geçmişti. Sıcak ve kadınlı bir ev yaşamının özlemi içindeydi. Latife ile aralarında duygusal bir bağın gelişmesi Fikriye'ye ihanet anlamına gelir miydi? Latife ile Fikriye'yi kafasında karşılaştırdı. Fikriye elbette ki Latife'den çok güzeldi. Ayrıca Fikriye hiç küçümsenecek bir kadın değildi. Üst düzeyde bir eğitim görmemiş ama aile çevresinde çok iyi eğitilmişti. Fransızca ve Rumca biliyor, piyano çalıyordu. Tatlı ve duygulu bir sesi vardı. Yanık yanık türküler söylüyor ve Alaturka şarkılarda Mustafa Kemal'e eşlik ediyordu. Çok da kabiliyetliydi. Elinden gelmeyen iş yoktu. Dikiş, biçki, yemek, ev düzeni. Ne de güzel ata biner Çankaya sırtlarında 4 nala atını koştururdu. Kendisine özgü büyük bir zarafeti ve kadınlığı vardı. Ne giyse yakıştırıyor, ne yapsa hoş görünüyordu. Ama Mustafa Kemal biraz bıkmıştı Fikriye'den. Yaklaşık 2 yıllık ortak bir yaşam bir tek düzelik yaratmıştı. Gazi yeni ilişkilerin özlemini duymaya başlamıştı. Onun yaşamında hiçbir duygusal ilişkinin 2 yıllık ömrü olmamıştı. Sırası geldiği zaman her türlü bağlarını kesip koparmayı bilecek bir yapıdaydı. Belki bu yüzden Latife'ye karşı duygusal bir eğilim göstermesine sakıncalı olmayacağını düşündü. Aralarındaki ilişki bu koşullar altında doğdu ve kısa bir süre içinde hızla gelişti. O sıralarda Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'deki gündemi çok yüklüydü. İstanbul hükümeti Yunan ordusunu İzmir'de denize dökmüş olan ulusal ordunun İstanbul'a yaklaşmasından korkuyor ve İngilizlerin duruma el koymalarını sağlamaya çalışıyordu. Fransız Yüksek Komiseri General Penway bir torpidoya atlayarak İzmir'e gelmiş ve Türk ordusunun Trakya'ya girmemesi için Gazi'den güvence istemişti. Mustafa Kemal böyle bir güvence vermeye hiç yanaşmadı. Yine o günlerde İzmir'e gelen Chicago Tribune gazetesinin bir muhabirine Gazi, "Misak-ı Milliye'mizde ısrarlıyız. Bütün topraklarımızda gerçek bir bağımsızlık istiyoruz. Bizim için artık kapitülasyonlar yoktur." demekle yetindi. İngiliz Savunma Bakanlığı Trakya'yı Türk ordusuna karşı korumak için General Harrington'a yeni takviye güçler göndermeyi kararlaştırdı. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Paris'te Fransız Başbakanı Poincaré ile görüşerek Mustafa Kemal'e karşı alınması gereken önlemleri tartıştı. General Harrington, İngiliz Savunma Bakanlığı'na bir telgraf çekerek, eğer Mustafa Kemal Çanakkale'deki tarafsız bölgeyi çiğneyecek olursa, karşısında İngiltere'nin bütün dominyon askerlerini bulacaktır, dedi. Hava gittikçe gerginleşiyor ve İngilizlerle Fransızlar Türk ordusunu nasıl durduracaklarının hesabını yapıyorlardı. Poincaré'nin Lord Curzon'a o günlerde şöyle dediği açıklandı. Türk kuvvetleri ileri yürümek istiyor. Mustafa Kemal ise önlem almaya çalışıyor. Tek çare hemen Modanya'da bir mütareke komisyonu toplamaktır. Bu söylentiler üzerine Gazi İstanbul'da çıkan İleri gazetesinin başyazarı Celal Nuri Bey'e bir demeç vererek şunları söyledi. Askere istirahat emrediyorum, asker dinlemiyor ve savaşa devam ediyor. İşte o sıralarda Türk süvarileri Çanakkale'deki tarafsız bölgeye girmiş bulunuyorlardı. Bu olay da gerginliğin büsbütün artmasına neden oldu. General Harrington Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çekerek Türk süvarilerinin geri çekilmesini istedi. Gazi de Büyük Millet Meclisi hükümeti ile müttefikler arasında bir tarafsız bölgenin saptandığından haberim yoktu. Sülalelerimiz ve birliklerimiz yenilgiye uğrayan Yunan ordusunu takip etmişlerdir. Ortada bir sorun yoktur, diye yanıt verince hava büsbütün gerginleşti. Bunun üzerine İngilizler Yunan donanmasının İstanbul'dan uzaklaştırılmasını sağladılar. İzmir'e gelen Fransız temsilcisi Franklin Bouillon, Başbakan Poincaré'ye şöyle bir telgraf çekti. Mustafa Kemal'le 4 saat görüştüm. Durumu güç, askerlerini zor zapt ediyor. Bütün bu olaylar birkaç hafta içinde oldu. Mustafa Kemal Paşa bir yandan büyük bir diplomatik beceriyle bu işleri yürütüyor, bir yandan da İzmir'in tadını çıkartıyordu. Latife Hanım'la uğraşacak zamanı pek yoktu. Latife Hanım'sa paşayı yitirmemek için türlü tasarılar peşindeydi. Maksadı mutlaka Mustafa Kemal'in eşi olmaktı. Ama Gazi kendisine umut verici hiçbir söz söylemeden 29 Eylül günü saat 20'de trenle İzmir'den ayrıldı. Latife Hanım o saatlerde Göztepe'deki köşkünde gözyaşlarına boğulmuş ağlıyordu. 14. Zoraki Sanatoryum Bakımı. Gazi 2 Ekim'de trenle Ankara'ya geldi. Yanında İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Bey, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ve İçişleri Bakanı Fethi Bey vardı. Ankaralılar ve meclis üyeleri kendisini coşkuyla karşıladılar. Gazi doğru Çankaya'ya gidip annesinin elini öptü, Fikriye ile kucaklaştı. Her ikisi de heyecanla onun dönüşünü bekliyorlardı. Fikriye daha solgun ve güçsüz görünüyordu. Kesik kesik öksürüyor ama halsizliğini paşasına belli etmemeye çalışıyordu. Şu son 2 ay içinde büsbütün zayıflamıştı. Gazi ertesi gün Sağlık Bakanı Refik Saydam'ı köşke çağırtarak Fikriye'nin sağlık durumunu sordu. Refik Bey, paşam dedi, hastamızın durumu bana çok tehlikeli görünüyor. Verime yakalanmış, ciğerlerinin biri bitik halde. Öbüründe de kavernler, oyuklar var. Öksürürken ağzından kan geliyor. Geceleri terliyormuş, kilo kaybetmiş, balgam çıkartıyor. Yoğun bir sanatoryum bakımı gerekiyor. Burada kalırsa hastamızı kurtaramayız. Bence hemen İsviçre'de ya da Almanya'da bir sanatoryuma yatması iyi olur. Peki nasıl anlatacağız bunu kendisine? Çok güç, ben birkaç kez ağzımı okladım. Katiyen sanatoryuma falan gitmem, ölürsem de burada ölürüm diyor. Kardeşi gibi ölmekten korkuyor ama sizden uzak düşmemek, sizi kaybetmemek için de her şeyi, ölümü bile göze alıyor. Ne diyorsun Refik Bey? Bu çok kötü bir durum. Ben Fikriye'nin başına böyle bir felaket gelsin istemem. Kendisini nasıl sevip saydığımı bilirsin. Ne yapmam gerekiyor bilemiyorum. Bana ne önerirsin? Vallahi paşam durum çok ciddi. Veremin ne kadar korkunç bir hastalık olduğunu biliyorsunuz. Ne yazık ki bunun çaresi bulunamadı. İyi bir bakımla yaşamını bir süre uzatabiliriz. Ama bunun ecele çaresi yok. Bir de şu var, bu hastalığın bulaşıcı olduğunu da biliyoruz. Çevresindeki insanların çok dikkatli olması gerekir. Verem birlikte yaşamaktan, yan yana olmaktan, aynı havayı almaktan da geçebilir. Kendinizi çok iyi korumanız gerekecek. Bu nasıl olur? Aynı yatakta yatmayacaksınız. Hastadan 1-2 metre uzakta duracaksınız. Aynı bardakları kullanmayacaksınız. İyi gıda almak zorundasınız. Odayı havalandıracaksınız. Bilmiyorum bunları yapabilir misiniz? En iyisi onu derhal dışarı göndermek. Kavernler kapanırsa tehlike azalır. Sizin de canınızı tehlikeye atmanızın hiç anlamı yok. Vatanı kurtardınız ama şimdi sizi yeni görevler bekliyor. Daha İstanbul kurtulmadı. Saltanat ve hilafet sorunu çözülmedi. Mecliste muhaliflerimiz bize karşı her türlü kötülüğü yapıyor ve kurmaya çalıştığınız rejimi şimdiden çökertmek istiyorlar. İyi düşünün paşam. Siz bu ülkeye daha uzun yıllar gereklisiniz. Çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Anlıyorum, ondan biraz uzak durmam şart ama bunu nasıl yapacağım? Dediğim gibi Fikriye'yi dışarı göndermeliyiz. Sen hemen bir araştır bakalım nasıl olur. Almanya'daki sanatoryumlardan acele bilgi alın, ona göre bir karara varalım. O gün Mudanya'da görüşmeler başlamıştı. Gazi telgrafla çalışmaları izliyor ve delegasyon başkanı İsmet Paşa'ya direktifler veriyordu. Çok heyecanlı bir durum yaşanıyordu. Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa sürekli alkışlar arasında meclise girdi. Önce 26 Ağustos taarruzunu, sonra 30 Ağustos zaferini, sonra da ordunun İzmir'e girişini anlattı. Konuşması zaman zaman alkışlarla kesiliyordu. Muhalifler bile kendisine alkış tuttular. Sonra gizli bir oturum düzenlendi. Bu oturumda söz alan Mustafa Kemal Paşa şöyle dedi. Şimdi Mudanya Konferansı ister müspet ister menfi sonuca varsın, biz bir an önce barış masasına oturmalıyız. Mudanya konferansı olumsuz sonuçlanırsa biz barış konferansına gitmekten kaçınacak mıyız? O zaman bir yandan askeri hareket devam eder, bir yandan da barış görüşmelerini sürdürürüz. Mudanya'dan olumlu haberler gelmiyordu. Mustafa Kemal ise İsmet Paşa'ya yolladığı telgrafta şöyle diyordu. Trakya'nın boşaltılmasını ve bize teslimini öyle belli olmayan bir zamana ertelemeyiniz. Trakya'nın iadesi kabul edilmezse hemen bu gece İstanbul üzerine harekete geçiniz. Ordunun İstanbul üzerine yürümesi yeniden büyük olaylara ve İngilizlerle çarpışmalara yol açabilirdi. Gazi bu yürüyüş kararını bir süre erteledi ve 9 Ekim'de mecliste gizli bir oturumda şunları söyledi. Görülüyor ki Trakya'yı bize vermek istemiyorlar. Oysa bizim istediğimiz şey Trakya'nın ve İstanbul'un doğrudan doğruya bizim hükümetimize teslim edilmesidir. O gün İsmet Paşa'dan yeni bir telgraf geldi. Trakya'yı bize gerçekten vermek fikrinde görünmüyorlar. Fransızlar bütün güçleriyle İngiliz önerilerini destekliyorlar. Mustafa Kemal asla ödün vermek niyetinde değildi. Dayattı. İsmet Paşa'nın da yapacağı başka bir şey yoktu. Sonunda İngilizler ve Fransızlar boyun eğmek zorunda kaldılar. 11 Ekim'de Ateşkes Anlaşması, parantez içinde Mudanya Mütarekesi imzalandı. Bu, Mustafa Kemal Paşa'nın, İsmet Paşa'nın, bütün ordunun ve savaşı zaferle sonuçlandıran halkın başarısıydı. Artık Mustafa Kemal Paşa derhal Bursa'ya giderek İsmet Paşa'yı orada beklemek kararındaydı.
Ya Fikriye ne olacaktı? Fikriye'nin yoğun bir bakıma ihtiyacı olduğu kesindi. Gazi, Doktor Refik Bey ile görüştükten sonra bunu Fikriye'ye anlatmaya çalıştı. Bir akşam, "Bak Fikriyeciğim," dedi. "Senin mutlaka bir sanatoryumda bakılman gerekiyor. Bunun için Refik Bey ile görüştük. Senin bir süre İsviçre'de ya da Almanya'da sıkı bir bakım altına alınman gerektiğini belirtti. Fuat'la da konuştuk. O da senin bir sanatoryumda yatmanı uygun buluyor."
"Paşam, ben hasta değilim. Ne olur beni sanatoryuma göndermeyiniz."
"Ama Fikriyeciğim, doktorlar bunu gerekli görüyorlar."
"Ben doktorlara inanmıyorum. Jülide'yi de onlar öldürdüler."
"Hayır çocuğum, Jülide'nin vereme yakalandığı çok geç anlaşılmış. Hastalık ilerlemeden bir sanatoryuma kaldırılsa iyi olabilirmiş."
"Paşam, kardeşim Heybeliada sanatoryumunda tedavi gördü."
"Ama iş işten geçtikten sonra." "Bak Fikriyeciğim, senin durumun öyle değil. Daha hastalığın hiç ilerlememiş. Bunu kolayca atlatacaksın."
"Paşam, ben hasta değilim, yorgunum. Sizin cephede binbir tehlike altında bulunmanız beni çok üzdü. Hiç geri gelmeyeceksiniz sandım. O yüzden ne yedim ne içtim. Asabım bozuldu, bunalımlara düştüm. Siz döndünüz ya, ben artık iyi olurum. Benim ilacım sizsiniz paşam."
"Fikriyeciğim, seni çok iyi anlıyorum. Ama ben hiç kimseye ilaç olamam. Seni iyi edemem. Ne olur doktorları dinle. Beni dinle. Birkaç ay sanatoryumda kal. İyi bakım, temiz hava seni iyi edecek. Eskisinden sağlıklı olacaksın."
"Paşam, siz yanımda olmayınca ben sağlıklı olamam."
"Olacaksın çocuğum. Kilo alacaksın, öksürüğün kesilecek, asabın düzelecek. Bunalımlardan kurtulacaksın. Birkaç ay sonra taptaze Ankara'ya döneceksin."
"Ne olur paşam, beni yanınızdan uzaklaştırmayın."
"Fikriyeciğim, bu ayrılık birkaç ay için olacak. Sonra yine birlikte olacağız. Ülkeye barış gelecek, çekilen acıları unutacağız. İstanbul düşman işgalinden kurtulmuş olacak. Padişah da belki vatandan uzaklaşmak zorunda kalacak. Belki de cumhuriyeti ilan edeceğiz, bütün halk bayram edecek. Mutlu günler göreceğiz, o günleri birlikte yaşayacağız. Ne olur biraz sabret. Sağlığına kavuşman için böyle bir sanatoryum dönemi geçirmenin şart olduğu anlaşılıyor."
"Peki paşam, size karşı koyacak gücüm yok. Nasıl isterseniz öyle olsun. Ama bilin ki nerede olursam olayım sizin aşkınızla yanıp tutuşacağım. Sizi hiç doyamayacağım. Ne olur sizsiz geçecek günlerimi uzatmadan beni yanınıza aldırın. Yine köşkün tek kadını ben olayım. Yine size hizmet edeyim. Yine gece yarılarına, sabahlara kadar sizin köşke dönmenizi bekleyeyim. Umutlarımı yaşatmama yardımcı olun paşam. Hayatta yalnız sizi sevdim ve sizi seveceğim. Siz her zaman yaşamımın tek erkeği olacaksınız. Bana acımanızı hiç istemiyorum. Ama beni anlamaya çalışın ve kalbinizin bir köşesindeki ufacık yerimi benden esirgemeyin. Fikriye kızım, çocuğum, bu sözleri duydukça yüreğim sızlıyor, içim kan ağlıyor. Ne olur beni daha fazla üzme. Mutlu günler göreceğiz ama her şeyden önce senin sağlığına kavuşman gerek. Refik Bey Dışişleri Bakanı'ndan senin için Almanya'da bir sanatoryum araştırmasını istemiş. Galiba en uygun yer Münih Sanatoryumuymuş. Hemen bir telgraf çekerek sana bir oda ayrılmasını isteyecekler. Ne kötü, benim canım hiç gitmek istemiyor. Ama gitmek zorundasın Fikriye, kısa bir süre için." "Peki paşam, sizi dinleyeceğim. Ne zaman gitmemi uygun görüyorsunuz?
Hemen birkaç gün içinde. Ben de zaten Bursa'ya gideceğim. Gitmeden vedalaşırız.
Paşam ne olur ben de sizinle Bursa'ya geleyim. Sizin zafer kazanmış bir başkumandan, bir meclis başkanı olarak Bursa'da coşkuyla karşılanmanıza tanık olayım. Bana bu zevki çok görmeyin.
Ne demek Fikriye? Elbette Bursa'ya beraber gideriz. Sen oradan ayrılıp İstanbul'a gidersin. Ben de birkaç gün Bursa'da kaldıktan sonra Ankara'ya dönerim.
5. kaset 2. yüzün sonu.